Merhaba, Film Koması'na hoş geldiniz. Yine yersiz bir enerjiyle karşınızdayım. Ben Melikçi Altuntaş ve bugün çok heyecan verici bir konuyla buradayız. 2019'un en iyi 10 filmi. Valla 2010'ları şöyle bir taradığımızda sanırım 2010'ların en verimli yılı demenin yanlış olmayacağı bir yıldayız. Gerçekten arkadaşlar daha başyapıtı olan yok muydu ya bu yılı gösterime sokmayı düşünen? Yani önümüzdeki yıllarla çarçur etmeyin, gelin bu 2019'a bir yani 5-10 başyapıt daha sızdırabiliriz ya sanki. Dedirten bir yıl adeta, çünkü herkes elinde avucunda ne var ne yok bu yıla yatırmış. Resmen çok sayıda harika filmle dolu bir yıl. Hal böyle olunca da bunların içinden bir ilk 10 çıkarmak çok zorladı beni. Ama yine de kan, ter ve gözyaşı dedim ve bir ilk 10 listesi sizler için hazırladım.
Storytel sunar.
Şimdi listemizin 10. numarasıyla başlayalım.
10.
Listemizin 10 numarasında İskandinav sinemasının yaşayan en iyi yönetmenlerinden biri olan Roy Anderson'un son filmi var, About Endlessness. Bir solukta About Endlessness dediğim için ikinci kere bakın diyemedim. O yüzden de bu gazla hemen filmi birazcık anlatmak isterim sizlere. İskandinav sinemasının yaşayan en iyi yönetmenlerinden biri olan Roy Anderson'un Yaşayanlar üçlemesini bilirsiniz muhtemelen. İkinci kattan şarkılarla başladı, Siz Yaşayanlarla devam etti ve insanları seyreden güvercinle noktalandı bu efsanevi üçleme. Fakat Roy Anderson çıktı dedi ki geçen yıl, yok ben bu üçlemeyi noktalamadım, ben bunu dörtleme yapmaya karar verdim dedi. Ve listemizin 10 numarasına yerleşmiş olan About Endlessness da bu yıl Venedik'te karşımıza çıktı. Bakın hala şansımı zorluyorum, Endlessness, Madness diyerek. Aynı Venedik'ten kendisi tabii ki çok haklı olarak bir en iyi yönetmen ödülüyle döndü. Zaten yani en iyi yönetmen siz değilsiniz kim yani Roy Anderson Bey, gerçekten merak içindeyim. Roy Anderson'un gündelik hayatın rutinleri ve bu rutinlerin boğuculuğu üzerine bir üçlemesi olan Yaşayanlar üçlemesinin bu dördüncü halkasında yine her zaman bildiğimiz o grotesk tavrını sürdürüyor Roy Anderson. Aslında her şey sıradan, her şey gündelik, her şey olağan ve herhangi birimizin başına gelebilir gibi olaylar ve durumlarla bezeli. Fakat bunları öyle grotesk, öyle abartılı tablolar içine yerleştiriyor ki Roy Anderson. Kısa sürede aslında ben ne izliyorum şu anda videolarından biriyle karşı karşıyaymış gibi hissediyorsunuz. Herhangi bir karakter ya da onun iç dünyasına odaklanmak yerine çok fazla tip ve insan öykücüyü anlatmayı seçiyor Roy Anderson bu dörtlemesinde diyelim artık. About Endless'ta onlardan biri, oldukça hüzünlü başlıyor aslında. Oldukça yürek burkan anlarla başlıyor ya da nereden alırsanız oradan başlıyor aslında. Çünkü her hüzünün içine bir komedi, her mizahi durumun içine de bir buruk an yerleştirmeyi biliyor Roy Anderson. Ve bu filmdeki birbirinden çarpıcı tabloları da yine bu mix halin uzantıları halinde ilerliyor. Benim kendisinin sinemasının en sevdiğim filmlerinden birine dönüştü açıkçası bu filmimiz. Bakın artık Endless'ını dememem ki ya ne yapabilirim ya burada. Bu filmi If İstanbul'da izlemiştik. Umarım vizyona da girecek. Çünkü Roy Anderson'un son bir iki filmi vizyona girme şansına erişti bizde. Neden About Endless'ınız da bu filmler arasında yerini almasın? Oh, 9. sıraya koşarak ilerliyorum arkadaşlar. Sakın yan peşimden gelmeyin.
Jag såg en man som hade gått fel. Jag såg en kvinna som inte hade förmåga att känna skam.
Ja, det är inte fantastiskt ändå.
Vilket då?
Allt. Allt. Allt är fantastiskt.
Jo, jo.
Jag såg en ung man som ännu inte hade mött kärleken.
Vad ska man göra när man har förlorat sin tro?
åkte redan september.
Hmm.
9.
2019'un en iyileri listemizin 9. sırasında bizleri hangi çarpıcı yapım karşılıyor biliyor musunuz? The Lighthouse. The Witch adlı ilk filmiyle ortalığı kasıp kavuran ve ben de başta olmak üzere pek çok insanı galiba kendine hayran bırakan Robert Eggers'ın yeni filmi The Lighthouse. Uzun zamandır zaten yolunu gözlüyorduk. Robert Pattinson ve Willem Dafoe'yi başrollere yerleştiren bir filmimiz kendisi. Ve siyah beyaz olağanüstü görüntülere, nefis senaryosu ve Robert Eggers'ın kendine has ürkütücü anlatımıyla gerçekten de yılın en iyi filmleri arasına gözümüz kapalı sokmayı kendisine uygun bulduk. Yine biz öznesini geniş geniş kullandığım ama aslında tek başıma yazıp çizip anlattığım bir bölümle programımız devam ediyor. The Lighthouse'u benzersiz kılan birkaç şey var bana göre. Bunlardan biri karakterlerini kendi sanrıları ve gündüz düşleri üzerinden tanımlaması. Bir deniz fenerini korumak için gitmiş, yani bir deniz fenerinde görevli iki adamın hikayesini anlatıyor The Lighthouse. Fakat bu adamların geçmişleriyle ilgili bilgilere ancak kendilerinin düşleri ya da kabusları üzerinden ulaşabiliyoruz. Net bir biçimde karakterlerini tanımlamıyor ve bir noktadan sonra her şey birbirine giriyor ve izleyiciyi tatlı bir zihin yolculuğuna çıkarıyor. Aslında güç, iktidar ve erkeklik üzerine alegorik bir taşlama diyebiliriz The Lighthouse için. Zaten hikayesinin bu kadar güçlü olması Robert Eggers'ın olağanüstü dehasıyla da birleşince ortaya hem görsel açıdan hem de içerik anlamında oldukça doyurucu ve çarpıcı bir iş çıkıyor. Ve Robert Pattinson ve Willem Dafoe da tabii ki bu manzarada ellerinden gelenin en iyisini vererek, uzun zamandır ikisinden de izlediğimiz en iyi oyunculuk performanslarıyla karşımıza çıkarak filmin değerini daha da yükseltiyor. Dünya premierini yaptığı Cannes'dan da Fipresco ödülüyle ayrılmıştı The Lighthouse. Bizde maalesef hala herhangi bir yerli dağıtımcısı yok. Umarız bir yerli dağıtımcı bu çılgın filmi alıp vizyona sokma cesaretini gösterir de hep birlikte perdede izleriz. Çünkü aksi halde film ekiminde izleyen izledi bu filmi.
How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect.
Yılın en iyi filmleri listemizin 8. sırasında oldukça özel bir başka film yer alıyor. Hatta çok da taze çiçeği burnunda bir film Türkiye vizyonu açısından. Çünkü bu film gösterime geçtiğimiz hafta girdi. Uzun Kız, Bean Paul. Henüz 28 yaşında Rus bir yönetmen Kantemir Belagov, umarım ki doğru telaffuz ettim. 28 yaşında ikinci harika filmiyle karşımıza çıkıyor Kantemir Bey. Kandemir asla değil, Kantemir'miş kendisi. Kantemir Bey'in 26 yaşında çektiği ilk filmi Test Nota'yı izlemiştik. Closeness İngilizce ismiyle hatırlayabilirsiniz belki. Test Nota da harika bir filmdi ve gerçekten de 26 yaşında birinin elinden asla çıkmış gibi durmayan inanılmaz olgun ve karakterli bir sinemayla merhaba demişti aslında 7. sanat sahnesine Kantemir Bey. İnanılmaz epik epik konuşuyorum arkadaşlar, yine bakın. Ucunu bucağını alamıyorum. Kendisinin bu ikinci harika filmi de yine dünya premierini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdi ve Uncertain Regard bölümünde de en iyi yönetmen ödülüyle taçlandı. Filmimiz bizleri 1945 Leningrad'ına götürüyor ve savaş sonrası travma sahibi iki kadının dünyasına hapsediyor. Bir akıl hastanesine önemli ölçüde mesken tutan filmimizde bu iki kadın birbirine yaraları üzerinden tutunmaya çalışıyor aslında bir yerde ve birbirlerinden başka çaresi olmayan bu iki kadının birbirlerine sarmalamaya çalışmaya da birbirlerinin yanında olmasının hikayesini izliyoruz aslında temelde. Savaşın anlamsızlığı ve yarattığı tahribat üzerine benim uzun zamandır gördüğüm en güçlü filmlerden biri Bean Paul. Hem Kantemir Belagov'un gerçekten çok karakterli rejisi ve hikaye anlatımı başarısı, hem de gerçekten iki başrol kadın oyuncusunda olağanüstü performansıyla film gerçekten parıl parıl parlıyor. 3 kere gerçekten dediğime göre herhalde gerçekten bunları kastettiğime ikna olmuşsunuzdur. İşin içine bir de olağanüstü bir görüntü yönetimi de eklenince aslında yılın en şık ve en etkileyici filmlerinden biri karşımızda dağlar taşlar gibi duruyor. Artık gidin şu filmi sinemalarda izleyin ya. Zaten 15-20 salonda vizyona girmiş. Kaçırmayın diyorum.
Жизнь переходит на мирные рельсы. Работать будем много. Как учит нас вождь.
Тимбера.
Воевали вместе. Дылду комиссовали после контузии. А я осталась и на Берлин.
Yedi.
İyi filme doyduğumuz 2019 yılımızın 7. sırasında bakın hangi film yer alıyor. Gerçekten bu yılın en nadide, en güzel, en etkileyici filmlerinden biri daha listemizin sıradaki numarasında. The Portrait of a Lady on Fire. Alev almış bir genç kızın portresi. Ya şu isme bakar mısınız ya? Bir filmin ismi daha ne kadar şairane olabilirdi Selin Hanım? Selin Siyama'dan bahsediyorum tabii ki. Bu olağanüstü filmin yazarı ve yönetmeni. Water Lilies, Girlhood ya da Tomboy gibi filmleriyle aslında Selin Siyama sinemadaki yetkinliğini, başarısını çoktan ispatlamış bir yönetmendi. Fakat Portrait of a Lady on Fire gerçek anlamda bence 2010'ları kapatan başyapıtlardan biri. 18. yüzyılda bir kadının portresini çizmek için işe alınan bir başka kadının yolculuğuyla başlıyor film. Ve bu iki kadını bir araya getiriyor ve aslında bir anlamda derinlikli bir aşkın da hikayesine yelken açtırıyor izleyicisini. Merkezine yerleştirdiği iki kadını birbirlerine bakışları, birbirlerine gülüşleri ya da sessiz anları üzerinden tanımlamayı seçmiş bir film. Bu anlamda senaryosu olağanüstü bir incelikle yazılmış. Zaten muhtemelen bu da Cannes Film Festivali jürisi tarafından bu yıl öyle takdir edildi ki film festivalden en iyi senaryo ödülüyle döndü. Selin Siyama aslında reji başarısı kadar senaryo üzerinde de kağıt üzerinde de oldukça iyi işler çıkaran bir yönetmen. Ve bu da muhtemelen yani pek çoklarına göre ve benim de naçizane fikrim bu. Kariyerinin gelmiş geçmiş gördüğü en iyi film. Beam Paul'la üst üste gelmesi aslında biraz tesadüf gibi oldu. Yine iki güçlü kadın karakteri merkez alan bir film. Ve yine başrolde iki harika kadın oyuncu performansı. Aslında Portrait of a Lady on Fire'da üçüncü bir kadın karakter, hatta dördüncü bir kadın karakter bahsetmek mümkün. Hatta filmin en iyi taraflarından biri bana soracak olursanız 2 saat boyunca hiçbir erkek görmemek neredeyse. Gerçekten bir filmde bunu o kadar özlemişiz ki ya. Zaten yaklaşık 2 saat boyunca süren filmde neredeyse hiç erkek karakter görmüyoruz. Bu da aslında filmin hikayesinin özündeki damara daha da yaklaşmamızı sağlıyor. Çünkü filmdeki erkekler ya da bir erkek baskısı ya da durumu yine mevcut filmde. Fakat kendileri ulaşamayacağımız kadar uzak bir yerde, filmin kadrajı içinde bile değil hatta. Ne güzel, keşke hayatın her alanında böyle olsa deyip saçmalıyorum. Son olarak yani üzerine söylenebilecek çok şey var ama filmin final sahnesi, hatta final sahneleriyle ilgili sadece derin bir ah çekmek isterim. Çektim de ve de.
Je suis peintre. L'homme intéressé par ma fille est Milanais. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. L'a épuisé déjà un peintre avant vous.
Que s'est-il passé?
Je ne sais pas.
Altı.
Listemizin yürekleri cayır cayır yakan filmleri tüm hızıyla devam ediyor. Bakın 6. sırada yine bir yürek deşen filmimiz bizleri karşılıyor. Marriage Story. Ya bu film nedir arkadaşlar? Bu film yani nedir? Bir ilişki üzerine daha anlatabileceğiniz neyiniz kalmıştı Noah Baumbach Bey ya? Siz ne kadar incelikli bir yazar, ne kadar usta bir yönetmen çıktınız. Yani şu an çıkmadınız tabii ki. Sizin son 5-10 filmdir biz size zaten yani kefildik. Ama bu artık gerçekten bir insanın kariyerinde bir zirvedir. The Squid and the Whale, Greenberg, Mistress America, Frances Ha, The Meyerowitz Stories gibi aslında pek çok oldukça başarılı filme imza atmıştı Noah Baumbach, Marriage Story öncesi. Fakat bu kez bizleri sadece birbirine çok aşık ama boşanma arifesinde, hatta boşanma süreci içinde iki insanın hikayesine yönlendiriyor. Ve gerçekten de bu ilişkiden, bu evlilikten ya da bu boşanmadan çıkarabileceğimiz her şeyi çıkardığımız ve bu süreçlere dair her anı yaşadığımız kocaman bir anlatı ortaya çıkarıyor. Başrollerdeki Adam Driver'la Scarlett Johansson'ın insanın içine ezen performansları gittikçe güçleniyor. Ve film ilerledikçe ve karakterlerimiz daha da duygusal açıdan zorlandıkça seyirci olarak bize yani saç baş olmak düşüyor. Çünkü o kadar etkileyici, çok sayıda anı bir araya getirmiş bir film ki Marriage Story. Aslında hayatında bir kez bile birinden hoşlanmış biri için bambaşka bir anlam taşıyor bana sorarsanız. Herkesin hayatında duygusal anlamda zorlayıcı bazı romantik dönemler olmuştur muhtemelen ya da olacaktır ya da o kadar eskiden olmuştur ki artık kalıntıları bile kalmamıştır yani umarım. Bunların hepsini tekrar hatırlamanızı sağlayan, tekrar gözden geçirmenizi sağlayan ve bu hüzünlü girdaplarda boğulmanıza vesile olan bir film Marriage Story. Aslında hikayesi ya da hikayesini anlatmadaki başarısını da bir tarafa koyarsak bir Netflix projesi olarak da çok akıllıca bir hamle olduğunu söylemek lazım Marriage Story'nin. Çünkü Netflix'in hani böyle gösterişli yapımların arasından aslında böyle küçücük, çok tatlı, naif bir insan hikayesi anlatarak da geniş kitleleri harekete geçirecek, duygusal anlamda yükseltecek ve konuşturacak işlere imza atabildiğinin bir kanıtı aynı zamanda. Çünkü yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu çok kısa sürede. 6 Aralık'ta yayınlandı tüm dünyada aynı anda Marriage Story. Ondan önce çeşitli festivalleri gezdi. Venedik Film Festivali'nde dünya premierini yapmıştı. Bizde de film ekiminde bir gösterimi olmuştu. Fakat 6 Aralık gününden itibaren sadece benim bile timeline'ımda o kadar çok fazla insanın feedinde aktı ki, bu kelimelerin hiçbirinin Türkçesini kullanmadığım için şu an çok pişmanım. Film bir anda, yani sadece benim timeline'ımda değil, belli ki her yerde çok fazla konuşulur oldu. Bunu da sonuna kadar hak eden bir film. Ve inanın bana konuşulmaya daha çok da devam edecek. Çünkü ödül sezonu daha yeni başlıyor. Altın Küre adayları açıklandı. Independent Spirit ödülleri açıklandı. Adayları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Gotham ödülleri sahiplerini buldu. Hatta Adam Driver ve film oradan ödüllerle ayrıldı. Bence yolu Oscar'a kadar çok açık bir filmle karşı karşıyayız. Hatta Adam Driver'a şu en iyi erkek oyuncu Oscar'ını verin be bu yıl. Verin ya akademimiz. Biliyorum ki yani Joker'le Joaquin Phoenix'e inanılmaz yükseksiniz tüm dünya. Çok da haklısınız. Ama yani ben Adam Driver'ın performansında kesinlikle bu yılın en iyi şeyini görmüş olabilirim yani bir oyuncu performansı olarak. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
She knows when to push me and when to leave me alone.
He never lets other people keep him from what he wants to do.
Dad, you're too far.
I know. It's not easy for her to close a cabinet.
He's incredibly neat.
She's brave.
He's brilliant. She's very competitive.
Beş.
Film komasında 2019'un en iyi filmleri listesi tüm hızıyla devam ediyor ve bilin bakalım 5 numarada hangi 1 numarada olması gereken film var? Gerçekten de bu film 5 numaradaysa yılın filmi hangisi ya diye yumruklarınızı sıkıp diğer açık tuttuğunuz diğer eline çarpmanızı duyar gibiyim emin olun. Evet 5 numarada gerçekten de bu harika başlattığımız var. Parazit. Ya Bong Joon-ho Bey. Ya siz nasıl bir yönetmensiniz bu artık yani nasıl bir nokta ya yönetmenlikte gelinmiş. Gerçekten bir insan kariyerine hani Memories of Murder, Okja, Madeo gibi başyapıtları sığdırıp da bir de nasıl üstüne bu harika filmle de karşımıza çıkar. Gerçekten inanmak imkansız böyle bir başarıya. Senaryo, reji, film için kurulmuş olan dünya, dev bir atmosfer ve gerçekten içinde akıp gidip kaybolduğumuz koskocaman bir film Parazit. Tabii ki tüm bu övgülerin de öncesinde Cannes Film Festivali'nden alınmış, çok hak ederek de alınmış bir altın palmiyesi var Parazitimizin. Ve bunu da sonuna kadar hak ediyor çünkü uzun zamandır herhalde tüm dünyada ana akım sinemayla art house sinemayı bu kadar başarılı bir biçimde tek potada eriten bir film görmemiştik. Belki bu yıl özelinde biraz Joker'de de böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Fakat Parazit bunun hani evrensel anlamda İngilizce'de olmayan bir film olarak en belirgin örneklerinden biri oldu aslında. Tüm dünyada inanılmaz bir gişe başarısı kazanarak yoluna devam ediyor Parazit. Sadece Güney Kore'de bile zaten kendi bütçesini kat kat katladı. Ve Güney Kore tarihinin gelmiş geçmiş en çok izlenen birkaç filmden birine dönüştü. Fakat esas şaşırtıcı olan Amerika'da da bu yılın en çok izlenen filmlerinden biri olması. Ki dili İngilizce olmayan filmlerin Amerika'da çok fazla rağbet görmediği bilinir. Hatta Amerikalıların yani genelde altyazılı filmleri izleyememesi gibi bir durum söz konusudur. Fakat Parazit o kadar büyük ve güçlü bir film ki gerçekten din, dil, ırk o bu tanımıyor. Harika bir başyapıt ve sadece sinemanın o çok güçlü dilini kullanıyor. Öf ne laf ettim be. O kadar çok laf ettim ama filmin kendisine dair çok az şey söyledim. Olsun zaten her yerde yazılıp çizildi. Siz de yani çoktan izlediniz ve bence bu başyapıtın ne kadar büyük ve parlak bir iş olduğu konusunda benimle aynı noktadasınız. O yüzden daha ufak tefek bilgiler vermeye devam edeyim biraz daha. Filmin toplam bütçesi inanır mısınız ki 11 milyon dolar. Yani günümüzde elinizi sallasanız çarpabileceğiniz herhangi bir düşük bütçeli Hollywood filmi bütçesi kadar. Hatta size şöyle söyleyeyim. Yani Ayla ve Müslüm'ün toplam bütçesi kadar diyebiliriz. Ha deseniz ya Ayla, Müslüm, hadi Nayım. belki Türkiye'si dondurma mı acaba bir kısmı? Kesinlikle Bekar Bekir ve Cicero. Bakın görüyorsunuz ki Mustafa Uslu Bey'in tüm yapımına imza attı filmlerin toplam bütçesinden daha az bir bütçeye sahip bir Parazit. Ve hepsinin toplamından da daha iyi bir film desem acaba çok ayıplanır mıyım? Hayır bence. Şaka bir yana Parazit gerçekten de sınıf ayrımı ve ailenin kutsallığı üzerine ve insanın varoluşundaki karanlık üzerine çok cesur ve etkileyici cümleler kuruyor. Sadece bu yüzden bile zaten yılın en iyi filmlerinden biri olabilecek bir film. Fakat senaryo matematiği ve senaryosundaki sürprizli dil o kadar güçlü ve heyecan verici ki gerçekten uzun zamandır bu kadar başarılı kurgusal bir anlatım görmemiştim ben. Benim çok minik filmin finaliyle ilgili çok minik bir derdim var. Bence kusursuz bir film yapmaktan alıkoyan Parazit'e bir iki pürüz var bana sorarsanız. Fakat bana niye sorasınız yani tüm dünyanın üzerinde birleştiği bir başyapıtla ilgili. Ben de zaten kendime sorduğum kadarıyla aldığım cevap bu filmin yılın en iyi 3. 5. filmi olduğu zaten.
4.
Listemizin son 4 filmine geldik. Benimle birlikte umarım ki siz de telaşlanmaya başladınız. Yani bu listede daha ne kaldı ya yılın en iyi filmleri. Fakat daha çok var arkadaşlar yılın iyi filmi. Ve bunlardan biri de listemizin geneline yayılmış olan yürek ezen filmlerden biri. Ya sanıyorum ben bu ilk onu yaparken tamamen kendi duygu dünyamdan yola çıktım. Filmlerin iyiliği, kötülüğü, zayıflığı değil de hani beni bu yıl neler vurdu ya. Bu liste resmen bunun karşılığıdır. Ve 4 numarada da yani sadece beni değil tüm dünyada yüz binlerce izleyicinin kalbini 12'den vuran bir kocaman bir sinema dahisinin filmi yer alıyor. Almodóvar Reis'in Pain and Glory, Acı ve Zafer filmi. Almodóvar'ımız kariyerinde özellikle son dönem işlerine baktığımızda çalkantılı bir dönem geçiriyordu diyebiliriz. Aslında kariyerinin ilk ve orta kısımlarında inanılmaz başyapıtlar üretmiş bir yönetmen olarak biraz zayıf filmler çekmeye başlamıştı son döneminde. Fakat Pain and Glory hepsinin tozunu kaldıran ve hepsinin anısını silen gerçekten çok etkileyici ve harika bir film olarak Cannes Film Festivali'nde dünya premierini yaptı geçtiğimiz Mayıs ayında. Bizde de sonbaharda gösterime girdi ve yerli sinema severlerin de yüreklerini gerçekten buruşturup çöpe attı adeta. Pedro Almodóvar'ımızın belki de en kişisel filmi Pain and Glory çünkü başrolü aldığı merkeze oturttuğu karakteri biraz kendisinin bir çeşit alter egosu ya da kendisinin bir uzantısı olarak tanımlayabileceğimiz bir yönetmen karakteri. Ve bunu da Antonio Banderas harika bir biçimde oynuyor. Cannes'dan aldığı en iyi erkek oyuncu ödülünü bence önümüzdeki aylarda en iyi erkek oyuncu dalında bir de Oscar adaylığıyla da çeşitlendirecek. Gerçekten kendisini de izlediğimiz belki de en iyi performansı. Bir insanın arada kalmışlığı, geçmişle olan bağı, ilk aşkına tutkuyla bağlanması, anne sevgisi, baba yoksunluğu, aşkı, sevgiyi, bir tarafından sevilmeyi kendine layık görememe halini, geride kalmış her şeyi, hayattaki değerlendiremediği olasılıkları ve daha yüzlerce anı ve hissi o kadar derinlerimize kadar işleyecek kadar büyük bir başarıyla sergiliyor ki Antonio Banderas. Gerçekten bu içinden çıkamayacağım cümlenin kat kat kat karma karışık hislerini sizin üzerinize buca ediyor. Gerçekten harika bir performans, nefis de yazılmış bir karakter ve bir o kadar da harika bir film. Beni en etkileyen kısmı ise filmin açıkçası şu oldu. Hayatın pek çok anında geçmişle bağlar kurarız aslında. Çocukluğumuzdan bir koku gelir burnumuza, bazen işte bir yerin önünden geçeriz ve bir şey hatırlarız. Aslında bunu tamamen filmin kendi organik ritmi içinde yapmayı beceriyor Almodóvar. Ve sanki aynı baş kahramanı gibi biz de bir yerin önünden geçiyoruz, bir uzaklardan bir yerden bir mektup alıyoruz. Bir zaman bir yerde bıraktığımız bir eşyanın arkasında ufak bir not buluyoruz. Gerçekten bütün bu duyguları bize çok yetkin bir biçimde yaşatıyor. Benim sesim falan titriyor arkadaşlar, bu filmi geçebilir miyiz? Ah çok kötü oldum. Ne bu yani, böyle bir ağlama programına falan doğru gidiyor bu ya. Derhal 3. sıraya yükseliyoruz arkadaşlar listede. Çünkü ben iyiye gitmiyorum.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo.
Ten cuidado conmigo, ¿eh?
Üç.
Size hikayesine ya da teknik detaylarına dair ekstra bilgiler vererek canınızı sıkmamaya çalıştığım listemizde ilk üçe geldik. Filmlerin büyüsünü bozmamak ya da aslında ne kadar az şey bilir bu filmlerle karşılaşırsanız, karşısına oturursanız o kadar etkileneceğinizi düşündüğüm için çok spot bilgiler vermeye çalışıyorum. Çünkü ne bileyim bazıları daha az şey bilmek ister filmlerin başına oturmadan önce. O yüzden de hani belki pek çoğunu izlemişsinizdir listedeki filmlerin ama izlemediklerinizle ilgili en azından daha az bilginiz olsun diye sadece aklıma ilk gelenleri sayıyorum burada. Ve yine aklıma ilk gelenleri sayacağım bir başka filmle devam ediyoruz. 3 numarada The Souvenir yer alıyor. Henüz bir Türkçe adı ya da bir Türkiye dağıtımcısı olmayan bir filmimiz Souvenir. Ve yönetmen koltuğunda da Joanna Hogg oturuyor. İngiliz sinemasının bence son yıllardaki en etkileyici yönetmenlerinden biri. Daha önce Unrelated ya da Archipelago Exhibition gibi filmleriyle karşımıza çıkmıştı Joanna Hogg. Ve son olarak The Souvenir'ı izledik kendisinden. Sundance Film Festivali'nde 2019'un henüz ilk ayında dünya premierini yaptı film. Daha sonra da pek çok festival dolaştı. IF İstanbul'da bizde de gösterildi film. Başrollere Anir Swinton-Byrne ve Tom Burke'ü yerleştiriyor film ve küçük bir rolde ama etkileyici bir rolde Tilda Swinton'ı da karşımıza getiriyor. Tilda Swinton'ın kızı zaten Anir Swinton-Byrne ve anne kız bu filmde başroldeler, yine bir anne kız olarak üstelik. Film 80'lerin ilk yıllarında geçiyor ve sinema öğrencisi bir kızın zehirli ve böyle derinlerine indikçe daha da karanlıklaşan bir aşka düşüşünün hikayesini anlatıyor. Hem bir ilişki filmi olarak bakmak mümkün, hem bir şeyleri geride bırakma üzerine bir film olarak bakmak mümkün, hem de gerçekten genç ve yetenekli birinin kariyer yolculuğu olarak da bakmak mümkün filme. Ama nereden bakarsanız bakın karşımızda gerçekten uzun zamandır eşine az rastladığımız incelikli bir anlatım var. Bu listedeki filmlerde olduğu gibi ve bu yıl izlediğimiz daha pek çok filmde olduğu gibi yine çok etkileyici bir final sahnesi ve final karesiyle uğurlayan bir film bizi. Tabii ki detayına dair herhangi bir şey söylemeyeceğim. Ama gerçekten inanılmaz bir an yaşıyoruz filmin finaline doğru. Belki de filmi en güçlü yapan taraflardan biri de bizi öyle bir duyguyla uğurlaması. Fakat gerçekten tıpkı Marriage Story'de olduğu gibi yine bizi içinde boğulunan bir ilişkinin tüm detaylarına vakıf eden derinlikli bir anlatım karşılıyor bu filmde de. Nesi beni etkiledi ve hani 2019'u kapatırken yılın en sevdiğim 3 filminden biri yaptı bilmiyorum The Souvenir'i. Çünkü tam olarak tarif etmesi mümkün olmayan bir his verdi bana en azından. Fakat izleyince size ne hissettirecek bilmiyorum. Yine de harika bir film izleyeceğinize emin gibiyim. Dediğim gibi belki herkes ilk 10'una ilk 5'ini almaz bu filmi. Ama neden alınabileceğini izleyince göreceksiniz bence. Halihazırda izlemişler için de belki bir daha karşısına geçme vesilesi olur bu listedeki coşkulu anlatımın.
I have not got that much room.
You've got a foot on that side.
That's
and
not
I literally
foot.
Am on a ledge. I've got nowhere left to go.
Do you think she suspects that you creeped down to our bed?
No.
I thought we'd put Anthony down the end. It's not that kind of relationship anyway, is it?
If she does, that was an amazing performance. A very special journey.
No, I don't think I am.
2.
Film komasının 2019'un en iyileri listesi 2 numarasıyla devam ediyor. 2 numarada tartışmasız yılın en iyi filmlerinden biri. Hatta son 10 yılın belki de en büyük sinema olaylarından biri bizleri karşılıyor. Ve tıpkı Parazit'te olduğu gibi bu film 2 numaradaysa 1 numarada ne var ya dedirtecek bir filmle listenin ikinci sırasında karşınızdayım. Geliyor bakın. Geliyor söylüyorum. Heyecan yaratıyor kendi kendine. The Irishman. Arkadaşlar tabii ki Irishman. Yani bu nedir ya? Ya Martin Scorsese Bey. Siz bu filmi tabii ki 20 yıl boyunca çekmeye çalışırsınız ya. Yani bu film ancak 20 yılda tasarlanılarak ton haline getirilebilir. Gerçekten kusursuz demenin mümkün olabileceği bir film bana sorarsanız. Hatta bir iddiada daha bulunmak isterim. Ya sinema gerçekten böyle filmler olsun diye var demek mümkün olabilirdi Irishman için. Yani düşünün ki bir yönetmeni 20 yıldır üzerinde çalıştığı bir filmle ilgili ilk başta yola çıktığı oyuncu kadrosunu bile değiştirmeden o filmi çekmek konusunda teşvik eden bir yapım bu. Yani 20 yıl önce Robert De Niro bu filmin uyarlandığı I Heard You Paint Houses adlı kitabı getiriyor Scorsese'ye ve bunu film yapalım diyor. Ve okey el sıkışıyorlar. Robert De Niro ve Scorsese yıllar sonra bir film için bir araya gelme kararı alıyorlar. Ve bu olay yaşandığında sene 1999. Ve 20 yıl geçiyor üzerinden 20 yaş daha alıyor Robert De Niro ve 70'lerin ortasına geliyor artık. Buna rağmen bu filmde yine de başrolde oynuyor. Evet, tam gençleştirme efekti ve o hepimizin şahit olduğu teknik kullanılıyor filmde. Fakat bu sırıtıyor ya da sırıtmıyor bazılarına göre. Bilmiyorum, bende hiçbir şekilde yani herhangi bir olumsuz sonucu olmadı. Fakat yine de aynı tutku ve heyecanla bu filmi gerçekleştirebiliyorlar. Bence gerçekten sinema bu kadar tutkulu insanların işi olmalı. Tamam, evet, kocaman bir eğlence paketi aynı zamanda filmler. Ve bir filmin karşısına geçmeniz için 1 milyon nedeniniz olabilir. Belki sadece gülüp geçmek istediğiniz bir an, kafanızı dağıtmak istediğiniz bir an ya da böyle oturup ağlamak istediğiniz ve buna konsantre olmak için açtığınız bir film izliyor olabilirsiniz. Fakat bazıları da gerçekten 20 yıl boyunca sinemanın kendisine bu böyle filmlerle teşekkür etmek için film yapıyor. Ve The Irishman da gerçekten bunlardan biri. O kadar övdüm ama neden bir numara olmadığını birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Steve Zaillian'ın harika senaryosundan da bahsetmemek olmaz. Gerçekten Scorsese'nin reji harikası bir işe imza atmasından bahsedeceğimiz kadar da Steve Bay'den bahsetmemiz icap ediyor. Çünkü oldukça, yani sinema uyarlaması oldukça zor bir romandan bu kadar yetkin ve harika bir senaryo çıkarabilmek de az buz bir şey değil ve yıllara yayılan bir sürü detaya ve bir sürü gerçek ve kurgu karaktere yayılan bir hikaye anlatıyor bize. Ve tamam, evet, 3,5 saatlik bir süresi var. Fakat bu 3,5 saatlik süre gerçekten, yani hani 35 saat verilebilse bir insana anlatabileceği kadar hikaye anlatmakla yükümlü olan bir senarist tarafından yazılmış. O yüzden filmin süresi bence az bile bana sorarsanız. Yani açıkçası ben bir 3,5 saat daha olsa izlerdim. Çünkü neden izlemeyeyim ya? Sinemayı bir araya getiren en iyi isimlerden hayatta olanlarının önemli bir kısmı bu filmin başrollerinde, senaryo koltuğunda, reji koltuğunda ve teknik taraflarında. Tabii ki Martin Scorsese'nin hayatının en iyi filmlerinde olduğu gibi yine kurgu koltuğunda Martha Hanım oturuyor ve yine harika incelikli bir kurguya imza atıyor. Ve başrollerde Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Harvey Keitel, Bobby Cannavale ve daha yani sayamadığım bir sürü harika isim. Hepsi nefis performanslar sergiliyor. Yani zaten filmi izleme tecrübesi bir yandan şey gibi de ilerliyor. Yani kim daha iyi ya, Robert De Niro müthiş. Ay, Al Pacino'nun şu sahnede yaptığı şeye bakın. Ay, Joe Pesci nasıl bir kralsın sen. Ya sürekli bunları söyleyerek geçiyor gerçekten film insanın kendi içinde. Ve ben filme gerçekten de aşırı sükseli olduğunu gizleyemeyeceğim nefis galasında izlemiştim. Ve hani Türkiye'de böyle galalar yapılabiliyor muydu ya falan olmamı bir kenara koyuyorum. Ama gerçekten o galada 3,5 saat boyunca bir sinema salonundan çok az insan yerinden kıpırdayabildi. Ve herkes hayranlıkla perdede şahit olduğu şeye kapılıp gitti. Erkeklik meselesi ve iktidar ilişkisi üzerine de söylenebilecek en büyük lafları en kolayca söyleyebilen filmlerden biri de Irishman gerçekten. Beyler, siz bu savaşın, siz bu mücadelenin içindesiniz ama her şey ne için ya tam olarak? Yani bu sizi nereye vardırıyor? Bütün bu yaşanmışlıklar. Sonunda ne kaldı elinizde? Bakın diyen bir film resmen bu. Ve çok daha fazlasını söyleyen bir film tabii ki. Burada benim yüzeysel cümlelerimle geçilmeyi hak etmeyecek bir film. Fakat zaten hak ettiğini bulmasını umduğumda bir film aynı zamanda. Kendisine en iyi film, en iyi erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, bu bütün ödülleri bekliyorum bu yıl açıkçası Oscar'larda. Yani bunu da vermiyorsanız artık kime vereceksiniz bu ödülleri? Gerçekten şimdiden şaşkınlık içindeyim ya. Nereye gitti? Kime gitti bu ödüller? Henüz verilmemiş ödüllerle ilgili bile sinirliyim inanın Irishman'ın harikalığı karşısında. Fakat Joe Pesci'ye ikinci yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını en azından bekliyorum ben açıkçası. Ayıp yani artık. Scorsese'ye en iyi yönetmen ödülünü vermezsin.
Frank Sheeran. Did I say that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, do you have a show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
Do you ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
Bir.
Film komasında geldik mi 2019'un en iyi filmine? Arkadaşlar, inşallah beni tefe koymazsınız ya bu bir numaradan dolayı. Ay, ben bunu neye dayanarak bir numara yaptım ya, şimdiden çok özür dilerim. Pek çoklarına göre yani yılın iyi film ya evet falan filmi olabilir. Ama benim için çok kişisel bir yerden belki de bilmiyorum. Yılın en iyi filmi net bir biçimde İskandinav sinemasından son yıllarda çıkmış en iyi filmlerden biri olan, bana sorarsanız, olağanüstü güzel A White White Day filmimiz. İzlandalı yönetmen Hlynur Palmason'un yalnızca ikinci filmi A White White Day. Ve nasıl harika bir yönetmensin sen de ikinci filmde bu kadar etkileyici bir iş ortaya koydun Hlynur Bey. İnanın şaşkınım. İlk filmi Winter Brothers'ı da ben çok sevmiştim. O da yani oldukça özel bir filmdi bana sorarsanız. Onu da 16 mm çekmiş bir manyak zaten bu yönetmenimiz bizim. Bu Palmason'umuz. Yani artık bu devirde 16 mm'ye film çekmek mi kaldı ya? Bu nasıl bir delilik? Ama bu beyefendi negatife film çekmeyi çok seviyor. Çünkü A White White Day de bu kez 35 mm'ye çekilmiş. Yani sinema perdesinde de açıkçası gerçekten filme çekilmiş bir şey izlemeyi özlemişiz. Yani tabii ki dijital kameralar harika. Onlarla çalışmak çok kolay, çok zevkli. Ama 35 mm'nin o filme basılmış, pelikule basılmış filmin de etkisi bir başka gerçekten. A White White Day aslında eşini yakın zaman önce kaybetmiş orta yaşlı bir adamın bir çeşit yas hikayesi. Ve karısını ve bu yasını, bu ilişkisini, hayatın önemli bir kısmını geride bırakmaya çalışmasının hikayesi. Ve bizi bu kahramanımızın yani Inge Mindur'un evinden bir görselle karşılıyor film ilk kez. Evinin dışarıdan bir görüntüsüyle ve burada mevsimler geçiyor, günler, aylar, haftalar geçiyor. Kar yağıyor, güneş açıyor, yaz geliyor, kış geliyor. Hepsi geliyor ve gidiyor ama Inge Mundur o evin içinde yasını tutmaya devam ediyor. Böyle bir açılış sekansıyla başlıyor film. Ve daha ilk anından itibaren ben yani ne izliyoruz ya, şu an nereye düştük biz dedirtiyor bana sorarsanız. Ve sonra da kahramanımızın torunuyla yani bir başka canlıyla hayata yeni gelmiş biriyle hayattan yeni gitmiş biri arasında yaşadığı ikilemi ve sancılı süreci izliyoruz filmde. Zaman değişiyor, mevsimler değişiyor. Değişmeyen tek şey acı ve yas duygusu aslında. Ve bunu da bize gerçekten olabilecek en incelikli hikaye anlatımıyla veriyor Hlynur Palmason. Karakterinin öfkesini de, intikamla dolup taşmasını da, bazen sadece bir koltukta oturup boş boş karşıya bakmasında da pek çok şeyde bize karakterinin içinde bulunduğu durumu fısıldıyor aslında film. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şeyin altını kalın kalın çizmiyor. Sadece bazı durumlar, anlar ve kalbi kırık bir adam koyuyor karşımıza. Ve aslında geriye kalan her şeyi sinemanın etmenleri sayesinde anlıyoruz, hissediyoruz. Gerçekten 2010'ların gördüğü en tatlı, en küçük kendi halinde ve en ama sarsıcı tecrübelerinden birini yaşattı bana bu film. Sadece bu yüzden benim ilk numaramı hak etti. Belki sizin için herhangi bir film olabilir dediğim gibi. Ama bazen de böyle listelerin bir numarasına böyle filmler koyarsınız ki insanlar neymiş bu ya falan deyip merak edip gidip izlesin. Biraz öyle bir manipülasyonum oldu açıkçası, ne yalan söyleyeyim.
Where's the clear left?
Kariye yer.
Your mother,
Nana,
father, abi, look, erkekli.
Vallahi bana kalsa 2019'un en iyi filmlerinden daha ben sayardım yani. Harika bir yıl olduğu için dediğim gibi birkaç tanesinde adını anmak isterim aslında. Mesela nefis Alman filmi System Crasher, yine Almanya'dan I Was At Home But, Uzak Doğumuzdan So Long My Son var bu yılın etkileyici filmlerinden biri. Get Out'tan sonra bir başka harika filmiyle karşımıza çıkan Jordan Peele'ın Us adlı filmi. Agnes Varda'mızı bu yıl uğurladık biliyorsunuz. Onun sinemada bıraktığı son harika belgeseli Varda by Agnes. Midsommar, 14, Once Upon a Time in Hollywood tabii ki. Tarantino'nun nefis filmi. Emin Alper'in Kız Kardeşleri. Bence yılın kenarda köşede kalmış nefis filmlerinden biri olan End of the Century. Brad Pitt'li nefis bilim kurgu Ad Astra. Fransız sinemamızdan bir ilk film Le Miserable. Kamboçya'mızdan Song Without a Name. Tabii ki Joker de belki böyle bir listenin içinde olabilir. Joker yani evet olabilir ya. Joker hayranlarını delirtiyor burada. Bana sorarsanız yine ilgiye değer filmlerden Zombie Child var bu yıl. Our Mothers var. And Then We Danced var mesela, nefis bir Gürcü filmi. The Farewell var Amerikan bağımsız sinemasından. Hirokazu Koreeda'nın son filmi The Truth. Hiç fena bir seyirlik değil. Invisible Life sayabilirim. Monosu sayabilirim. Little Joe'yu, Young Ahmet'i, The Wild Goose Lake'i sayabilirim. Yani anlatırım da anlatırım size burada. A Hidden Life'ı da geçmem. Mümkünse Terrence Malick'in harika filmini. Homeward var, çok sevdiğim bir film daha. Toy Story 4 var arkadaşlar. Bakın Oyuncak Hikayesi serisinin en iyi filmi olan 3. filminden sonra gelen yine çok iyi bir film olan Oyuncak Hikayesi 4'ü de buradan anmadan edemeyeceğim. Çünkü yani nefis bir film. Ve daha yani şu an aklıma gelmeyen bir sürü harika filmle dolu bir yıl oldu 2019. Gerçekten çok verimli bir yıldı. Sıradaki bölümlerden birinde 2010'ların en iyi filmlerinden bahsedeceğim. Orada belki yine biraz 2019'dan filmler olur. Şimdilik ama film komasından bu kadar. Önümüzdeki bölümlerde, başka listelerde ve sinemaya dair başka konularda yeniden kafanızı şişiriyor olacağım burada. Siz de programı sevdiyseniz ve listeleme işinden de hoşlanıyorsanız sağda solda bu bölümü yaymaya lütfen devam edin. Çünkü neden bu ses frekansına bir tek siz maruz kalasınız ki ya? Bırakın herkes zehirlensin diyorum ve önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Storytel sundu.